İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Yalova'da, az sonra detayları Ali Deniz anlatacak. Bir yandan Türkiye'nin dış politikası ve Suriye sınırı da hareketli. İlhan Uzgel, Profesör Doktor İlhan Uzgel değerlendirecek az sonra bültende. Bir yandan İsrail'le ilişkiler, dış politika dedik, Suriye dedik ama İsrail'le ilişkilerle ilgili de bugün çok sıcak gelişmeler var. Karşılıklı olarak büyükelçi atama kararları var. Muharrem İnce dün açıklamalarda bulundu. Cansu Timur anlatacak oradaki gelişmeleri de. Başlayalım. Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında dün akşam düzenlenen İz Bırakan Ezgiler konserinde bir genç sahneye çıktı. Sahnede şarkı söyleyen Taner Yüncüoğlu'nun elinden mikrofonu alan genç kalabalığa "Konya uyan artık, AK Parti'ye oy verme" diyerek seslendi. Polis tarafından gözaltına alınan M.O. daha sonra serbest bırakıldı.
Canım saklamam, öldüğümde çalgıç.
Konya uyan artık, AK Parti'ye oy verme.
Evet, bu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu, viral oldu. Hem YouTube'da hem Twitter'da kullanıcılar ard arda bu videoyu binlerce kez paylaştılar. Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17 Ağustos depreminin 23. yılında Yalova'ya gitti. Deprem anıtını ziyarette bulundu. Yalova'da düzenlediği grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, beşli çete sözüyle nitelediği şirketlerin son 18 yılda ne kadarlık ihale aldığını ilk kez açıkladı. Detaylar haberimizde.
Arkadaşlar biraz hızlı önünüze gidelim.
Beşli çetelerden söz ederim. Ve beşli çeteleri bu ülkeye açtığı felaketlerden de söz ederim. Beş şirkete, bu beşli çete dediğim şirkete son 18 yılda 203 milyar 700 milyon dolarlık iş verildi. Sadece beş çete. Beş firma. 203 milyar 700 milyon dolarlık ihale verildi. Ya Allah aşkına, başka bu işi yapacak adam yok mu bu memlekette? Neden 5 kişi yedim? Ne dedim? Bunlar büyük bir kısmı, bunların büyük bir kısmı, daha doğrusu tamamı değil, mallarının büyük bir kısmını da, paralarını da İngiltere'ye götürdüler. Vergi cennetlerine götürdüler. Oralarda mal mülk alıyorlar. Amerika'ya götürdüler. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu gelirse biz kurtaracağız. Sözüm söz, tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunacağım. O paraların tamamını getireceğim bu millete vereceğim. Tamamı. Kendileri krallar gibi yaşıyorlar. Avrupalarda, Amerikalarda yaşıyorlar. Krallar gibi 13 tane uçağı var, hangisine binerse. Bay Kemal gelince o 13 uçağı da satacak devletin hazinesine.
Ali Deniz Çakır hattımızda Yalova'dan bağlanıyor. Ali Macit'le birlikte bugün Kılıçdaroğlu'nu izlediler. Ali hoş geldin.
Hoş bulduk Gökçe.
Yayına girmeden kısa bir süre önce de zannediyorum orada bir Kılıçdaroğlu'na protesto yapıldı. Gün boyu neler yaşandı ve tabii az önce neler yaşandı senden dinleyelim.
Tabii ki günün en büyük manşeti Gökçe en son yaşanan olaylarda ama günü en başından ele almak gerekirse az önce senin de bahsettiğin gibi 17 Ağustos'un 23. yılında Yalova'daki deprem anıtını ziyaret etti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bu ziyaretin ardındansa aslında enteresan bir olay yaşandı. Deprem anıtından çıkmak üzereyken birkaç tane genç, sonrasında öğrendiğim üzere bu insanlar gençlik kollarında yer alan gençler, meşale yaktılar sanırım genel başkanı karşılamak adına. Ama tabii ki meşale yakmaları bir deprem anıtının önünde CHP'li yetkililer tarafından olumsuz karşılandı. Zaten yaklaşık 15-20 saniyenin ardından da meşaleleri söndürmeleri istendi. Böyle bir olay yaşandı. Bunun hemen ardından ise deprem anıtını ziyaretin hemen ardından ise tarım sektörü temsilcileriyle buluştu CHP Genel Başkanı. Burada altını çizdiği nokta kurumların yeniden inşa edilmesi oldu. Kurumların yeniden inşa edilmesinin altını çizerken de tabii ki Ahbap Çavuş ilişkilerinden bahsetti. Ve Ahbap Çavuş ilişkileriyle bu işlerin yürümeyeceğini söyledi. Hemen ardından ise yaklaşık bir saat sonra grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu burada az önce senin de bahsettiğin gibi beşli çete diyerek nitelendirdiği şirketlerin son 18 yılda ne kadar ihale aldıklarını ilk kez açıkladı. Bununla beraber de muhtarlar üzerinde durdu Kemal Kılıçdaroğlu. Muhtarları da önemini iktidara geldikleri zaman tekrardan halka hatırlatacaklarını vurguladı ve muhtarların da bu problemlerini gidereceklerini söyledi. Tabii ki grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu konuşmadan önce eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Sağlam'ın yaptığı açıklamalarda daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme kapsamında gittiği belediyelerde CHP'li belediye başkanlarının yaptığı açıklamalara benzer bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na hitabının Cumhurbaşkanı olarak olması dikkat çekti. Tabii ki burada bahsettiği 14. Cumhurbaşkanımız sadece farklı bir söylendi. Daha önceki belediye başkanı hep 13. Cumhurbaşkanı olarak adlandırdı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Herhalde bir güç düşmesi yaşadı Vefa Salman. Hemen ardından tabii ki Vefa Salman'ı da hatırlayacaksınız. Kendisi bir soruşturma kapsamında eskiden aslında seçilmiş Yalova Belediye Başkanı iken görevden alındı ve Vefa Salman'a da sahip çıktı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada. Grup temsilci ve grup toplantısı bittikten sonraki aşamalar basına kapalıydı en son aşamaya kadar. Son aşamada geçen, yani Edirne'de yaşadığı rutine benzer bir rutinin dışına çıkmayı planlıyordu anladığım kadarıyla CHP Genel Başkanı. Bu sefer bizzat esnaf ziyaretini tamamlamak istiyordu. Geçen sefer tamamlayamamıştı çünkü. Ama bu sefer de başka bir problemle karşılaştı. Bu problem de şu şekilde yaşandı. O probleme gelmeden önce aslında şunu da ifade etmek istiyorum. Yalova Meydanı'nda biraz orada olsa orada Kemal Kılıçdaroğlu bekleyen vatandaşla konuşma fırsatımız oldu Ali ile. Ve vatandaşlara tabii ki sorduğumuz birinci soru Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? İkinci soru da Cumhurbaşkanlığı adaylığıydı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Yalova halkı yoğun bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu en azından desteğe gelen Yalova halkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu bakarken bir tane vatandaş kendisini İYİ Partili olarak adlandıran bir vatandaş ise bir balkon konuşması daha dinlemek istemediğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takdir ettiğini ama bu seçimi kazanmasının zor olacağını ve bu yüzden de aday olmaması gerektiğini söyledi. Enteresan konuşmalar gerçekleşti tabii. Onları da ile beraber takip ettik. Hemen ardından halka sesleniş sırasında Kemal Kılıçdaroğlu tam karşısındaki binada, ya yanlış hatırlamıyorsam 5 katlı binanın en tepesinden bir pankart aşağı doğru aktarıldı. O pankartta yazan ifade ise Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 33 milyon lira nerede? Bu da tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'na farklı görüşte olan insanlar tarafından asılmış bir pankart oldu aşikar. Bu pankart Kemal Kılıçdaroğlu tam konuşma yaparken asıldı ve buna da tabii o bölgedeki halk çok yoğun tepki gösterdi. Pankartı sökmeye çalışan yetkililer oldu. Halk ise AKP aleyhine protestolarda bulundu. Bu pankartın asılmasıyla beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması da biraz kısa sürdü. Konuşmanın ardından ise planlanan esnaf ziyareti iptal edildi. Tabii ne kadar bu olayla alakalı bilmiyoruz ama sonuç olarak esnaf ziyareti tek bu sefer de gerçekleşmedi. Bugünle alakalı aktarabileceğim bilgiler bunlar geçiyor.
Ali Deniz Çakır çok teşekkür ediyoruz. Ali Macit'le birlikte gün boyu Kılıçdaroğlu'nu Yalova'da takip ettiniz. Yaşananları an be an aktardınız. Çok teşekkürler. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün Muharrem İnce seçim gecesinin nerede olduğunu, ne yaptığını açıklıyor duyurusu yapmasına karşın bugün bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Ancak İnce seçim gecesi nerede olduğuna ilişkin bir bilgiyi vermedi. Haberimizi izleyelim. Ardından İnce'nin basın toplantısını izleyen Medyascope Ankara muhabiri Cansu Timur yayınımızda olacak.
Ben seçim gecesi yalnız değildim. Şu anda CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay yanımdaydı. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün yanımdaydı. Bolu Belediye Başkanı o zaman Milletvekili Tanju Özcan yanımdaydı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yanımdaydı. O gece yanımda olup rahmetli olanlar var. Başka arkadaşlar var. 50 kişi, 60 kişiyiz. Biz hep birlikteyiz. Şimdi ben diyorum ki ben bu kadar anlattım. İnanmıyorsunuz. Ya bu arkadaşlarla beraber beni kanalına çıkar Merdan. Diğer medya kanallarına sesleniyorum. Merdan bunu yapamaz. Siz Merdan'ı da çağırın. CHP'deki milletvekillerini de çağırın, beni de çağırın, seçim gecesini konuşalım. Ya bunu yapın, ya şu ağzınızı bir kapatın. 2018'de Muharrem İnce aday olunca adam kazandı. Ben bunu memleket için bir beka meselesi görüyorum. Çünkü bu zeka memleket için bir beka meselesidir. Adam 2002'de kazandı. Adam 2004'te kazandı. 2007'de kazandı. Adam 2009'da yeniden kazandı. Adam 2010 referandumunu da kazandı. Adam 2011 seçimlerini de kazandı. Adam 2014'ü de kazandı. Adam 2015'te iki seçim kazandı. Adam 2016 referandumunu da kazandı. Adam 2017 seçimlerini de kazandı. Referandumunu da kazandı. Adam 2018'de Muharrem İnce tarafından ilk kez sallandı. Adam kazandı değil, adam sallandı. Onu sallayan adam da burada.
Cansu Timur hattımızda. Cansu merhaba, hoş geldin.
Merhaba Gökçe, iyi yayınlar.
Senden dinleyelim. Muharrem İnce bugün açıklamalarda bulundu. Nasıldı izlenimlerin? Neler anlatırsın?
Yani Muharrem İnce ile Merdan Yanardağ arasında hafta başı bir tartışma başladı. Muharrem İnce, Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmeni olduğu Tele1'in, KRT televizyonunun ve Halk TV'nin CHP'li belediyeler arasında CHP'li belediyeler tarafından fonlandığını söyledi. Bunun üzerine Merdan Yanardağ Muharrem İnce'yi gündem olmaya çalışmakla suçladı ve seçim gecesi diyaloğunu başlattı. Merdan Yanardağ, sen hani insanları yüzüstü bırakmış bir kişisin, seçim gecesi ne yaptığını açıkla önce dedi ve aslında bugün bu tartışmanın üzerine Muharrem İnce partisinin genel merkezinde bir basın açıklaması yaptı. Muharrem İnce az önce videoda da izlediğimiz gibi basın duyurusunu seçim gecesi nerede ne yaptığını açıklayacağına dair yapmıştı. Ancak Muharrem İnce seçim gecesi nerede olduğunu ve ne yaptığını açıklamadı. Bunun yerine yanında olan kişileri söyledi. Az önce işte videoda da isimleri geçti. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu 50 kişiyle birlikte olduğunu söyledi Muharrem İnce. Ve bunlarla beni televizyona çıkartabilirsiniz. Ben açıklarım minvalinde konuştu. Muharrem İnce basın toplantısının ardından basın mensuplarına seçim gecesi demesek gelmeyeceksiniz gibi takıldı da yani bir nevi belki Merdan Yanardağ'ın söylediği şeyi doğruladı gibi bir yorum yapabiliriz. Seçim gecesine ilişkin açıklamalar yapmadı dedik. Peki Muharrem İnce ne anlattı? Muharrem İnce partisinin seçim gecesinde kendisine sahip çıkmadığını, kendisini dışarıya itmeye çalıştığını söyledi ve partisiyle arasında şöyle bir anlaşma olduğunu söyledi. Muharrem İnce'nin söylediğine göre Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem İnce, sen mitingi yap, sandıkları biz koruyacağız dedi. Muharrem İnce de ben kendi üzerime düşen görevi yaptım ama onlar kendi üzerine düşen görevi yapmadı açıklamasında bulundu. Merdan Yanardağ yüklendi, biraz hakarete varan sözler kullandı ve en sonunda da değinmeyeceğim ama deyip adam kazandı sözlerine değindi. Adam yıllardır kazanıyordu, ilk kez sarsıldı, onu sarsan adam da benim, karşınızda duruyorum dedi Muharrem İnce. İzlenimlerim bu kadar Gökçe.
Cansu Timur, çok teşekkür ediyoruz izlenimlerini aktardığın için. Bir izleyicimiz demiş ki, hemen yorumunu aktaralım. Doğan Özkan, çok teşekkürler size. Pankartı da aktarmanız gerçek habercilik. Çok teşekkürler demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Bunları fark etmeniz bizi de mutlu ediyor. Yaptığımız işe dair motivasyonumuzu arttırıyor efendim. Çok teşekkürler. Devam edelim. Helalleşme programı kapsamında birçok kesimle buluşan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla İlk kez bir grup muhafazakar buluştu. Peki Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı karşılık buluyor mu? Pazar günü CHP İstanbul İl Başkanı'yla Kılıçdaroğlu'yla helalleşenler Medyascope'a anlattı.
Tabii bunun bir faturası olacak. Linç edileceğiz. Yani bir sürü eleştiri alacağız, saldırı alacağız, taciz edileceğiz. Belki tehlikeli boyutlara bile varacak. Benim üzerimden oluyor çünkü öyle şeyler. Ama dedim bunu göze alacağız, bunu göğüsleyeceğiz. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu da linç ediliyor. Yani o da kapalı kapılar arkasında konuşabilirdi bunu. Ama basının önünde, kamuoyunun önünde, siyasi rakiplerinin önünde değil mi? Mesela orada diyor ki işte hata yaptık falan deyince öteki rakipleri bak işte bu adam hatalı, biz hatasızız pozuna geçiyorlar. Eksi puan alıyor yani. Bütün bunları göze alıyor. Almayabilir yani. Ben koca bir parti lideriyim işte, bunu eleştiriyi kendi evimde yaparım. Şimdi parti zarar görmesin falan diye söylemeyebilir de hep böyle yapıyorlar. Hı-hı. Bütün bu faturaları ödemeye göze alıyor. Ve şundan da eminim yani Sayın Kılıçdaroğlu CHP ortalamasının çok üstünde, ileride bir yerde, bunu biraz da yalnız götürüyor. Yani partisini de oraya çekmeye çalışıyor. Ya bu his tabii de tahmin. Arka kapıda ya işte bu da fazla ileri gidiyor falan diye eleştiriler aldığını düşünüyorum. Laikliğimize halel geliyor falan işte. CHP çizgisinden çıkıyor. İşte sağa doğru kayıyoruz, sola doğru kayıyoruz. Neyse işte bir sürü eleştiri aldığını, yani belki sabote de ediliyor, bilemiyorum yani. Bütün bunlara rağmen bu insan bu iradeyi ortaya koyuyor mu, bu kadar samimi bir şekilde koyuyor. Bu bedeli ödüyor mu, ödüyor. Öyleyse biz de muadil bir şey yapmamız lazım. Biz de bedel ödemeliyiz. Biz de mahallemizde bunları göze almalıyız. Ve buna bir karşılık vermemiz gerekiyor diye yola çıktık ve o pazarki buluşma oldu.
Geçelim dış politikaya. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin askeri noktalara düzenlediği hava saldırılarında 3 Suriyeli askerin öldüğü, 6'sının da yaralandığı iddia edildi. Medyaskop gündemde Gamze Eyvan'a konuk olan Fehim Taştekin konuyla ilgili Türkiye'nin bir yandan askeri sevkiyatlarını sürdürürken diğer yandan Şam'la diyalog kurmaya çalışması çelişkili dedi.
Sahada ciddi bir hareketlilik var. Bir haftadır daha da hissedilen bir şeydi bu. Türkiye bir taraftan askeri sevkiyatları sürdürürken diğer taraftan da Şam'la diyalog tartışmasını başlatmış durumda. Tabii bunlar çelişkili şeyler. Sonuçta Suriye askerlerinin olduğu noktayı vurmak işte uzlaşma teklifini sakatlayan bir durum. Bunun nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bir istihbarat hatası mı var? Bir provokasyon mu var ya da Türkiye hiçbir şekilde Esad yönetiminin gücünü, kapasitesini önemsemiyor, ben ne dersem o olacak yaklaşımını mı sürdürüyor? Bunlar zaman içerisinde anlaşılacak. Şu anda bilgi yokluğundan çok fazlasıyla isabetli yorum yapamıyoruz. Ancak o atmosferi hızlı bir şekilde değiştirdi. Yani şu anda Türkiye'nin işte uzlaşma teklifiyle ilgili dünden çok farklı bir siyasal atmosfer var. Sanırım Şam'ın kızgınlığını, öfkesini tahmin edebiliriz. Bu aynı şekilde muhalif güçlere yapılan uyarılarda da görüldüğü gibi bir misilleme beklentisini ya da öngörüsünü artırmış durumda. Birkaç gün içerisinde bir alarm durumu olacak. Tabii bu yani ilelebet sürmez. Tekrar işte bir durulma yaşanabilir.
Profesör Doktor İlhan Üzgel hattımızda. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Hocam bir de sizden ilk değerlendirmeyi almak isterim. Hem sınırda bu gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyon yapmak istediğini de biliyoruz. İşte Soçi'deki görüşme, Tahran'daki görüşme arka planında bu konunun da, bu görüşmelerin arka planında bu konunun da gündeme geldiğini biliyoruz. Bir yandan da Esad'la görüşecek mi sorusu bir haftadır gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ya da bir şekilde Ankara-Şam hattı diyalog kanalları yeniden açılacak mı diye konuşuluyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz ikisini aynı anda?
Yani şöyle söyleyeyim, çelişki AKP siyasetinin özünde var zaten. Bu iç politikada da, ideolojide de, dış politikada da, ekonomide de. Dolayısıyla hani bunların böyle serpiştirilmiş halini her bir noktada yeniden görmekte bir sorun yok. Yani bizi şaşırtmıyor. Evet, sahada çok belirsizlikler var. Çünkü Suriye sahası zaten öyle bir yer. Yani sonuçta çok taraf var, çok devlet var, çok devlet altı aktör var, çok fazla iç içe geçmiş konu ve sorun var. Dolayısıyla buradan her an işte Türk askerleri de birden vurulabiliyor, biliyorsunuz. İşte 33-34 askerin şehit edilmesi vakası var. Türkiye istediği zaman girip çıkıyor. Yani Suriye ve Irak'ı bir arka kapı olarak kullanıyor. Neredeyse bir tatbikat sahası olarak kullanılıyor savaş uçakları için, top uçakları için. Dolayısıyla da bu çelişki ve tutarsızlık hani zaten alıştığımız bir şey. Ha Türkiye Suriye ile uzlaşır mı? Suriye ile anlaşır mı dersiniz? Bu kolay değil. Yani arada çok fazla faktör var. Bir Amerika var. İki bu uzlaşının nasıl olacağına dair çözülmemiş bir sürü sorun var. Üç bir ülkede asker, yalnız asker bulundurmuyor Türkiye'de. Türkiye aynı zamanda yönetiyor Suriye'nin belli bölgelerini. Yani maaş veriyor vesaire, işte biliyorsunuz okul açıyor, Erdoğan resimlerini açıyor vesaire, FETÖ'de servise hizmet sağlıyor. Dolayısıyla da hani bütün bunları yani Suriye yönetimi şun ancak ve ancak şunun için görüşüyor. Gel bunu halledelim demek için de alt düzeyde bir görüşme yapabilir. Yani buradan askerleri nasıl çekeceksin? Buradan bu yönetim mekanizmasını nasıl boşaltacaksın? Bunu görmek için, bunu konuşmak için görüşebilir.
Peki hocam, bir yandan işte Soçi'de, Tahran'da Esad'la görüşme meselesi, dün S-400 ikinci parti alacak Türkiye haberleri Rus basınında çıktı. Bir yandan da yarın Lviv'e gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüşmeye. Aslında işte Rusya hattına yeniden bir yakınlaşma. Öncesinde Batı ile Ukrayna pozisyonu, işte Batı ile yeniden ilişki kurmaya başlıyor dedirtirken Türkiye'nin dış politikasına dair yorumculara. Sonrasında işte son gelişmeler, yeniden acaba işte Rusya ile görüşme Biden'a bir mesaj mı diye sizin de yazınızda belirttiğiniz gündeme geldi. Ama yarın da Lviv'de Ukrayna'ya gidiyor. Nasıl değerlendirmek lazım?
Yani şöyle söyleyeyim, bütün bu dış politika hengamesi içinde en aslına bakarsanız hani makul ve mantıklı olanı Rusya ve Ukrayna'ya yönelik politikası. Yani mesela Batı, yani Amerika-Rusya ekseninde bu dengeleyici olarak kullanmayı beceremedi AKP. Ama Ukrayna krizindeki politikası biraz daha iyi işledi. Yani onu bir şekilde üstesinden gelebildi. Belki daha dar bir alanda hareket ediyor. Yani Ukrayna yapacağı şey belli. O yüzden onun devamı diye görüyorum. Yani Lviv'e gidebilir Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Orada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşebilir. Batı'nın zaten şöyle hiçbir zaman şunu yapmadı Erdoğan. Yani Batı'yla ipleri tamamen koparacak, köprüler atacak bir politikası olmadı hiç. Hep şeydir, yani bir ayağı oradadır, eli oradadır. Hiçbir zaman bırakmaz. Çünkü yani Türkiye Batı sistemi içinde bir ülke ve Erdoğan bunun farkında aslında bakarsınız. Yani hem finansal olarak hem ekonomik olarak hem kurumsal olarak, yani NATO, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği vesaire. Dolayısıyla da bir adım, iki adım Rusya'ya yanaşırsa hemen onu dengeleyecek, Batı ile ilişkileri toparlayacak bir adım atar. İşte bir tanesi Lviv'dir, bir tanesi İsrail'le büyükelçi değiştirmişidir. Dolayısıyla da Erdoğan politikasının devamını izliyoruz burada.
Peki hocam, İsrail ilişkileri sorayım size bir de. Karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı. Gerçekten orada, yani işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri meselesi, işte Mısır, bunların hepsini düşündüğümüzde Türkiye'nin dış politika hamlelerinde bir de bu karar. Yani orada gerçekten işler bambaşka bir boyut mu kazanıyor?
Yok, hayır. Yani şöyle söyleyeyim. İsrail'in kendisiyle ilişki kurmak mesele değil Erdoğan için. Yani İsrail ilişki kurduğunda tabii bunun bir bedeli oluyor. Yani seçmen bundan memnun kalmaz kendi seçiminde. Ama İsrail olarak değil, İsrail Amerika'ya ulaşmanın, İsrail Amerika'daki Yahudi gruplara ulaşmanın yolu olarak önemli. Yani Biden yönetimini ikna edebilmek için önemli İsrail. Yoksa Erdoğan bunu devam ettirirdi. Yani Trump olsaydı bana sorarsanız buradan devam edebilirdi Erdoğan. Yani Trump'la kurduğu ilişkiyi devam ettirebilseydi ya da Trump bir daha seçilseydi İsrail'le diplomatik ilişkileri tekrar başlatmak gibi bir yola girmezdi. Dolayısıyla da yani İsrail'le diplomatik ilişkilerin normalleşmesi Tel Aviv ya da Kudüs üzerinden Biden yönetimine ulaşmanın yollarından bir tanesi. O yüzden önem taşıyor. Yoksa hani zaten diplomatik ilişkiler, ekonomik ilişkiler gayet iyi devam ediyordu. İşte daha düşük düzeyde ilişkiyle de idare ederdi Erdoğan. Bu prim de yapardı içeride. Ama dediğim gibi sıkıştı ve İsrail'le, yalnız İsrail değil biliyorsunuz, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, işte Suriye'yi de deniyor. Hani bölgesel olarak biraz güçleneyim istiyor seçimlere gidiş sürecinde.
Biden yönetimiyle bir türlü istediği ilişkiyi tutturamaması hocam, bunu nasıl değerlendirmeli?
Çok açık bir politika bu. Yani Amerika, biliyorsunuz yani bunu söylüyorum, Amerikan sistemi açık bir sistemdir. Yani yapacaklarını söyler, yapabildiğini yapar, yapamadığını da neden yapamadığını anlatır. Biden de böyle yapıyor. Yani en başından daha kampanya sürecinde Erdoğan'la ilişkisinin mesafeli olacağını söyledi.
Ama hocam bunu Ukrayna'da aldığı pozisyonda takdirle karşılandı.
Ya bunu değiştirmesini gerektirecek bir şey yok çok fazla. Yani Ukrayna'da evet.
Ya yani şunu demek istiyorum hani.
Ama buyurun.
Çok affedersiniz hocam. Yani evet, Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve özellikle dünyadaki otoriter sistemlerle işte mesafeli olacağını, Trump gibi davranmayacağını vaat ederek geldi. Ancak Rusya'ya karşı Ukrayna'daki pozisyonunu da takdirle karşıladı ve burada otoriterlikle hiçbir sorunu yoktu.
Tam öyle değil. Yani şöyle söyleyeyim. Erdoğan'ın istediği yakınlığı vermiyor Biden. Ya mesela hiç Beyaz Saray'a davet etmedi. Yalnızca işte telefonla aramıyor. Düşünsenize yani Polonya'ya gitti Biden. Orta Doğu'ya gitti. Ama hiç Türkiye, yani Türkiye'yi bypass ediyor. Yani Türkiye'ye uğramıyor. Erdoğan'ın birebir muhatap almıyor. Ne Türkiye'ye geliyor? Oysa hatırlayın Obama ki aynı çizgide. O zaman Biden Obama'nın başkan yardımcısıydı. İlk deniz aşırı okyanus ötesi ziyaretini işte biliyorsunuz Ocak ayında başlıyorlar göreve. Nisan ayında Türkiye'ye geldi. Mecliste konuştu Obama. Yani çok önemli bir olaydı bu aslında bakarsanız. Biden neredeyse 1,5 yılı geçti. Galiba benim bildiğim 3 telefon görüşmesi var. Birinde Ermeni soykırımı dedi zaten. Onu söylemek için aradı. 2 kere de işte galiba 2 ya da 3 kere bir Madrid'de en son, daha önce Roma'da galiba görüştü. Uluslararası toplantıların marjında görüşüyor. Yani Erdoğan'ı hala bir yakın müttefiki partneri olarak kabul etmiyor Biden yönetimi. Mesela eğer şunu söylerseniz o doğru olur. Mesela Suudi Arabistan'da Bin Selman'a bu politikayı devam ettiremedi. Çünkü orada petrol vardı. Amerika'da petrol fiyatları yükseliyordu. Yani yakıt fiyatları çok arttı falan. İhtiyacı vardı. Yani daha fazla petrol üretmesi, arzı arttırması gerekiyordu sizlerden. Türkiye öyle bir ülke değil. Evet, Ukrayna sorununda Türkiye önemli. Ama zaten bu Türkiye'yi kim yönetse Türkiye ile Ukrayna konusunda çalışır Amerikan. Bu şey değil. Mesela Sisi'yle de görüşmüyor. Ama Gazze'de bir sorun olursa Mısır yönetimiyle görüşüyorlar. İş yapıyorlar. Yani bölge, yani şunun anlamı ben hiçbir iş yapmam değil. Yalnızca kişisel temas kurmuyor. O mesafeyi koruyor.
Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
Rica ederim. İyi yayınlar.
Değerli Profesör Doktor İlhan Uzgel ile genel bir çerçeveyi çizmeye çalıştık. Suriye Özel de bugün hızlı ve kısa yorumda Türkiye ve İsrail'in karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını değerlendirdi. Ondan kısa bir bölüm sizlerle paylaşıyoruz. Akşam saatlerinde Medyascope YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
Bu şekilde Türkiye'nin sorunlu olduğu bölgedeki bütün ülkelerle yavaş yavaş ilişkilerini doğrultma, onarma ve daha ileriye götürme yönünde attığı adımların sayısının arttığını görüyoruz. Bunlardan şimdiye kadar sonuç vermeyeni, en azından somut bir benzer ya da yani İsrail'dekine benzer bir sonuç vermeyeni Mısır'la olan, bir de tabii şu sıralarda gündemimizde Türkiye'nin istihbarat ya da istihbarat konusunda işbirliği ya da temasta olduğu Şam rejiminin başındaki Beşar Esad'la da yeniden görüşmeye başlayıp başlamayacağı. İsrail'le böyle bir mutabakata varılması çok şaşırtıcı değil. İlişkiler Türkiye'nin attığı adımların ardından gösterdiği çabaların ardından ama İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye gelmesiyle zaten epeyce bir doğrulmuştu. Onun ötesinde çeşitli temaslar devam etti. Dışişleri Bakanı İsrail'e gitti. Bütün bunlara baktığımızda da yeniden iki tarafın büyükelçi atıyor olmasında çok da şaşılacak bir şey olmaması gerekir.
Tekrar Türkiye-Suriye ilişkileriyle devam edelim. AKP iktidarının Esad yönetimiyle temas arayışları karşılık bulacak mı? Aydın Selcan gündem dışı programında değerlendirdi.
Bütün bunları aslında Suriye'ye dar bir pencereden bakarak acaba işte Esad'la görüşme olur mu? Harekat olur mu? Bunları bilmenin imkanı yok. Esad'la görüşme olur mu? Olur. Muhammed Bin Salman'la görüşme, kucaklaşma oluyor. Cemal Kaşıkçı cinayetine rağmen. İşte one minute meselelerinden beri bu yana gelinen yer açık. İsrail Cumhurbaşkanı, çok da İsrail Devlet Başkanı düzeltiyorum. Orada Devlet Başkanı var, Cumhurbaşkanı yok. Herzog buraya geliyor. Olması gerektiği gibi en üst düzeyde ağırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde işte Beştepe'de, sarayda, her neyse. 15 Temmuz'un arkasında olduğu söylenen Birleşik Arap Emirlikleri ile konuşuluyor. Yine işte 34 şehide rağmen, bütün bu olup bitenlere, ters taraflarda olmamıza rağmen Putin'le iletişim kanalları açık tutuluyor. Kuşkusuz o zaman Türkiye'nin Şam'da da büyükelçiliği açılabilir. Esad'la da Erdoğan bakarsınız konuşur mu konuşur. Ama burada tabii Esad'ın bu Bağızcı rejiminin aslında çekirdeğinin Arap Aleviliğine dayanması herhalde Erdoğan için, Erdoğan açısından o İslamcı pencereden aşılması en zor durum olacaktır. Diğer taraftan da İdlib'den içeriye yeni bir göç dalgası olur mu? Yahut buralar hangi koşullarda Esad'a teslim edilip çıkılacaksa o zaman buralarda nasıl bir katliamla karşılaşılır? Bir de buralar Esad'la anlaşılarak çıkılacaksa yine buradan oraya göç olur mu? Çünkü ortada bir BMGK kararı var işte 2254 Suriye ile ilgili. Bunun uygulanarak bir siyasal çözüme varılması lazım. Siyasal çözüm mükemmel değildir. Ve yine bunun söylenmeyen tarafı tabii Kürt sorunu meselesine gelip dayanıyor.
Bir de Transatlantik'te Gönül Tol neler söylemiş izleyelim.
Kitabında bir bölümde şunu söylüyorum. Çok kısa bir zaman içerisinde bu normalleşmenin olacağını söylüyorum. Çünkü temel benim argümanım, söylemim şu. Erdoğan'ın Suriye politikasının arkasında yatan en önemli şey, faktör, yani Suriye politikasını belirleyen en önemli faktör Erdoğan'ın içeride kendi gücünü konsolide etme çabası. Yani iç siyaset belirliyor Erdoğan'ın Suriye politikasını ve iç siyasetin mevcut konjonktür Esad'la normalleşmeyi dikte ediyor. Çünkü işte bir mülteciler meselesi var ve buna karşı büyüyen bir toplumsal tepki var. Ve bunun üzerine bir de muhalefet partilerinin meseleyi siyasi tartışmanın önemli bir parçası olarak gündeme getirmesi var. Bütün bunlar tabii Erdoğan'ı zorlayan şeyler. Zaten uzunca bir süredir öncelikleri değişmişti Suriye'de. Yani önce işte Esad'ı devirmekti tek amacı. Türkiye'nin Suriye politikasının tek amacı. Fakat 2015'ten itibaren yani Erdoğan'ın Haziran 2015 seçimlerini kaybedip daha sonra milliyetçilerle bir ittifaka gidip Kürtleri ve meşru Kürt siyasetini de düşmanlaştırmaya başladığı dönemden itibaren Suriye'deki öncelikleri de Esad'ı devirmekten Kürtlerin kazanımlarını mümkün olduğunca sınırlandırmaya evrildi. Ve bu nedenle de mesela 2016'da Halep'in düşmesi bir dönüm noktasıdır Suriye muhalefeti için, Esad'a karşı savaşan Suriye muhalefeti için. Ve Halep'in yeniden rejimin eline geçmesinde Türkiye'nin çok kilit bir rolü vardı. Ondan sonra da 2016'dan sonraki süreçte bu Astana süreciyle vesaireyle Türkiye adım adım Esad'ın elini güçlendirdi. Yani o yaptığı anlaşmalarla, Astana sürecindeki çeşitli yarattığı mekanizmalarla, toprak değişimiyle, muhalefete, Suriye muhalefetine kurduğu baskıyla Esad'ın askeri kazanımlarını konsolide etmesini sağladı. Zaten 2016'dan bu yana aslında bir diplomatik normalleşme olmamasına rağmen Erdoğan Esad'ı güçlendiren adımlar attı Suriye içerisinde. Bu 2016'dan bu yana böyle. Böyle bir sürecin ardından normalleşmenin de normalleşmeden de bahsedilmesi bana gayet doğal geliyor. Ve bu işte iç siyasetin bir gereği Erdoğan açısından.
Spor haberleriyle devam ediyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur Trabzon'a kaldı. Detaylar haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunun ilk maçında Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı 24 Ağustos Çarşamba günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumunda oynanacak. Eşleşmede turu geçen taraf UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında boy göstermeye hak kazanacak. Öte yandan Beşiktaş aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu. Siyah beyazlılar Dele Alli için kulübü Everton'da satın alma opsiyonuyla kiralamak için el sıkıştı. İngiliz yıldızın önümüzdeki günlerde sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Bülteni bitiriyoruz. Bugün Marmara depreminin 23. yıl dönümü, ancak olası bir depreme daha hazırlıklı mıyız sorusuna hala cevap bulunmuş değil. Bültenimizi 23 yıl önce bugüne dönerek bitiriyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.
Türkiye bir deprem ülkesi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'na göre Cumhuriyet tarihimiz boyunca 7'nin üzerinde 8 büyük deprem yaşandı. Bu görüntülerse 1999'daki 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depreminden. Türkiye, Avrasya, Afrika ve Arap levhaları arasında yer alıyor. Bu levhaların sınırları Doğu, Batı ve Gölcük depremine de sebep olan Kuzey Anadolu fay hatlarını oluşturuyor.
1939 Erzincan depremi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük depremi. 30 bin insanımızı kaybettik ve bu deprem de yaklaşık 450 kilometrelik bir alan kırıldı. Kırılan levhayı, parçayı görüyorsunuz. Daha sonra Kuzey Anadolu fayında yaklaşık 10 yıllık periyotlarla, ama sistematik değil bu. Batıya doğru ve Marmara'ya doğru geliyor. Ta ki 1967 Adapazarı Mudurnu Suyu Vadisi'ne kadar bu tetikleme olayıyla depremler batıya doğru göç ediyor. 1967 depremi Adapazarı Mudurnu Suyu Vadisi depreminden sonra artık Marmara için ziller çalıyor.